Ayrım 84.
Bunlar savaşın dul bıraktığı, tarla ve evlerinden yoksun kalan kadınlardı. Komşular Melanie'nin evinde İngilizceyi pek az konuşabilen ya da hiç bilmeyen yabancı insanlara rastladıklarında canları sıkılıyordu. Bir gün bir cumhuriyetçi Melanie'nin evinde kısa bir süre dinlenmişti. Bir atın çıngıraklı yılanı tanıdığı gibi Dadı da o cumhuriyetçiyi hemen tanımıştı. Scarlett, Kasım'ın solgun güneşinin ısıttığı verandada bebeği kucağında otururken kendi kendine anlaşıldı. Bu da Melanie'nin sakat konuklarından biri diye söylendi. Bahçeden geçip gelen adamın bir bacağı tahtadandı. Cavlak ve iri kafalı, kır sakallı bir adamdı. Tahta bacağına rağmen güçlü bir görünümü vardı. Ancak yüzüne bakıldığı zaman 60 yaşından fazla olduğu anlaşılıyordu. Basamakları tak tak çıktı. Genizden gelen bir sesle konuşmadan önce Scarlett onun dağlardan geldiğini anladı. Yüzünde dağlıların çoğunda olduğu gibi vahşi ve gururlu bir ifade vardı. Üzerindeki elbise pis ve yırtık pırtıktı. Sakalı tütün dumanından sararmıştı. Şimdi de tütün çiğnediği bir yanağının şişkin olmasından anlaşılıyordu. Burnu ince ve kemerli, kaşları fırça gibiydi. Kulaklarının içinde bir tutam kıl vardı. Sol yanağını yukarıdan aşağıya doğru bölen yara izi sakalının içinde kayboluyordu. Tek gözü küçük ve solgundu. Acımasız ve sert bir ifade vardı bu gözde. Beline sokulu olan büyük bir tabancanın namlusu yırtık pantolonunun cebinden gözüküyordu. Eski çizmesinin kenarından da bir bıçağın kabzası göze çarpıyordu. O da durmuş Scarlett'i inceliyordu. Sıkılgan bir hali yoktu. Konuşmaya başlamadan önce biraz yana eğilip toprağa doğru tükürdü. Tek gözünde karşısındakini hafife alan ve onu umursamayan bir tavır vardı. Onun bu tavrı yalnız Scarlett'e değil, genellikle tüm kadınlar içindi. Scarlett'in gözlerine bakarak, "Beni Mrs. Wilkes sizinle çalışmam için gönderdi," dedi. Konuşmayı pek sevmediği için meramını anlatmakta da sıkıntı çektiği belli oluyordu. "Adım Archie'dir. Çok üzgünüm Mr. Archie, size göre bir iş yok." Archie küçük adımdır. Peki soyadınız nedir? Bahçeye yeniden tükürdükten sonra onu ben bilirim. Archie yeterlidir. Soyadınızı öğrenmeme gerek yok zaten. Çünkü size verebileceğim bir işim yok. Mrs. Wilkes sizin tek başınıza dışarı çıkacağınızı duyduğu için çok üzülüyor. Bir deliliktir bana göre de. Gezintilerinizde yanınızda olayım diye beni gönderdi. Scarlett, doğru mu diye bağırdı. Hem adamın kaba konuşmasına hem de Melanie'nin kendi işlerine karışmasına sinirlenmişti. Adam bir tepki göstermeden Scarlett'i tepeden tırnağa süzüyordu. Eğer ailesi bir kadını korumak istiyorsa o kadının nazlanmaya hakkı yoktur. Sizin de dışarı çıkmanız gerektiğine göre ben sizi götürürüm. Hem zencilerden hem yankilerden çok nefret ederim. Çiğnediği tütünü ağzının öbür yanına geçirdikten sonra Scarlett'in bir şey söylemesini beklemeden son basamağa oturdu. Kadınlara arabacılık yapma hoşuma gitmez ama Mrs. Melanie mahzeninde benim yatmama izin vererek bana karşı çok iyi davrandı. Sizin arabacınız olmam için beni o gönderdi. Ama diye söze başlayan Scarlett ne cevap vereceğini bilemediği için sustu. Adama baktı ve gülümsedi. Bu acayip görünümlü serüvenci ona tehlikeli bir şey söylemiyordu. Üstelik işleri basitleştirmesi de söz konusuydu. Çünkü onun sayesinde dışarı çıkabilir, kentte dolaşabilir, bıçkı atölyelerine ve dükkanına gidebilirdi. Böylece kendisinin güvenliği için hiç kimse kaygılanmayacaktı. Archie ile birlikte dışarı çıkınca da her türlü dedikodunun önü kesilecekti. Scarlett, "Peki anlaşıldı, yeter ki kocam kabul etsin," dedi. Frank, Archie ile özel bir görüşme yaptıktan sonra bu adamın Scarlett'e arabacılık yapmasını istemeyerek kabul etti. Zavallı Frank, anne olmasının da onu değiştirmediğini görünce hayal kırıklığına uğradı. Ama bıçkı atölyelerine dönmesini engelleyemediğine göre bu Archie'nin ortaya çıkması da çok iyi olmuştu. Scarlett ile Archie çok garip bir çift oluşturuyorlardı. Bu durum Atlantalıları hayrete düşürdü. Tahta bacağı arabadan taşan, üstü başı pis bir adam ile parasal ve ruhsal sorunların alnını kırıştırdığı iyi giyimli, gözü oynaşta olan bir kadın. Artık günün her saatinde kentte ya da dış mahallelerde onlara rastlanıyordu. Bu acayip ikili birbirleriyle pek az konuşuyor ve birbirine pek az sevgi duyuyordu. Ama her ikisi de memnundu. Çünkü birinin paraya ihtiyacı vardı, ötekinin korunması gerekiyordu. Kentin kadınları sokaklarda Red Butler ile birlikte görünmekten bu çok daha iyi diyorlardı. Bu dedikoducu kadınlar büyük bir merakla Red'in nerede olduğunu öğrenmek istiyorlardı. 3 ay kadar önce Atlanta'yı ani olarak terk etmişti. Kimse, hatta Scarlett bile onun nerede olduğunu bilmiyordu. Archie konuşmayı sevmeyen bir adamdı. Kendisine bir şey sorulmadıkça ağzını açmazdı. Cevapları genellikle homurtular halinde olurdu. Her sabah Melanie'lerin mahzeninden çıkar, Pitipet'in bahçesinin önündeki kaldırıma oturur ve tütün çiğner, sağa sola tükürürdü. Orada öyle Scarlett'in dışarı çıkmasını ve Peter'ın arabayı hazırlamasını beklerdi. Peter Archie'den hiç hoşlanmıyordu. Öteki hizmetçiler ise ondan korkuyorlardı. Zenciler Archie'nin kendilerinden nefret ettiğini biliyorlardı. Scarlett ona bir başka tabanca daha almıştı ama Archie'nin tabancaları kullanmaya, hatta onlara elini sürmeye bile ihtiyacı olmamıştı. Çünkü tabancaların görünümü ve onun tek gözündeki nefret zencileri korkutmaya yetiyordu. Archie kırsal kesimde göründüğü zaman zenciler yüksek sesle gülmeye bile cesaret edemiyorlardı. Bir gün Scarlett ona neden zencilerden nefret ettiğini sordu ve onun alışılmış cevabı olan "bana ait" yerine başka şeyler söylediğini işitince hayret etti. "Bütün dağlılar zencilerden nefret ettiği gibi ben de onlara nefret besliyorum. Biz onları hiçbir zaman sevmedik. Bizim yaşadığımız yerlerde bir tek zenci yoktur. Savaşın çıkmasına neden olanlar zencilerdir. Ben de bu yüzden onlardan nefret ediyorum." "Ama siz de savaştınız." "O, bu erkeklere verilmiş bir ayrıcalıktır. Sonra zencilerden çok yankilerden nefret ederim. Yankilerden geveze kadınlar kadar nefret ederim ben." Konuşması çok terbiyesizceydi. Bu Scarlett'i çileden çıkarıyordu. Ona kızma nedeni yalnız onun konuşma tarzı değildi. Scarlett başka sebeplerden dolayı da Archie'den kurtulmak istiyordu. Bu adam kabaydı, pisti ve genellikle fena kokardı. Ama onsuz yapamayacağını da biliyordu. Çünkü Scarlett'i bıçka atölyelerine götürüp getiriyor, müşterilerle konuşmak için kapı kapı dolaştırıyordu. Genç kadın işçilere talimat verirken, müşterilerle tartışıp pazarlık ederken sakin sakin yanında duruyordu. Arabadan inip yürümesi gerektiği zaman o da arabadan iniyor ve onun arkasından yürüyordu. Zenci işçilerin arasına girdiği ya da Yankı subaylarıyla konuştuğu zaman pek ender olarak ondan 1-2 adım uzaklaşıyordu. Atlanta kısa zamanda Scarlett ile koruyucusunun bu görüntüsüne alıştı. Hatta hanımlar onun sahip olduğu özgürlüğü kıskanmaya bile başladılar. Çünkü onlar Ku Klux Klan örgütü üyelerinin zenciyi öldürmelerinden sonra evlerinden çıkamaz olmuşlardı. Yalnız alışveriş yapmak için o da en az 5-6 kişi bir araya gelebilirlerse sokağa çıkıyorlardı. Toplu yaşamayı sevdikleri için eve kapanmak onlara sıkıntı veriyordu. İşte bu kadınlar bir gün onur sorununu bir yana bırakıp Scarlett'ten Archie'yi kendilerine gerekli zamanda vermesini rica ettiler. Scarlett de Archie'ye ihtiyacı olmadığı zamanlarda bu isteklere olumlu cevap verdi. Archie birden çok önemli bir konuma geldi ve onun sağladığı özgürlük alanından yararlanmak için kadınlar birbirleriyle çekişmeye başladılar. Hemen hemen her sabah bir çocuk ya da siyah bir hizmetçi geliyor ve mezarlık ziyareti, alışveriş, gezmek, hasta ziyareti gibi nedenlerle Archie'yi annelerinin ya da hanımlarının rica ettiğini söylüyorlardı. Archie Scarlett'ten arta kalan zamanlarda genç kızlara, hanımlara, dullara, yaşlı kadınlara arabacılık yapıyordu. Bütün bu kişileri hep aynı küçümseyen, hafife alan gözlerle karşılıyordu. Melanie hariç zenciler ve yankiler kadar kadınları da sevmiyordu. İlk başlarda kabalığından rahatsız olan kadınlar daha sonra onun bu haline alıştılar. Gürültülü tükürüşü olmasaydı arabayı çeken atın bir kişi tarafından yönetildiğini bile fark etmeyeceklerdi. Bu durum savaş sonrası bir takım alışkanlıkların, kuralların, adetlerin değiştiğini gösteriyordu. Çünkü savaştan önce bu hanımlar Archie gibilerine mutfak kapılarını bile açmazlar, onlara servis kapısından bir parça ekmek verirlerdi. Şimdi ise onun güven veren halini çok seviyorlardı. Scarlett, Archie'nin işe alındığı günden beri Frank'in akşam yemeklerinden sonra pek sık dışarı çıktığını fark ediyordu. O bütün gün müşterilerle uğraştığı için hesaplara bakamadığını, bunun için mağazaya gitmek zorunda olduğunu söylüyordu. Bazen hasta dostlar toplantısına da gidiyordu. Sonra her çarşamba demokratların toplantıları oluyordu. Scarlett bu partinin General Gordon'un becerilerini anlatmaktan ve savaş hakkında boş yere tartışmaktan başka bir şey yapmadığına inanıyordu. Kuşkusuz demokratlar seçme hakkı konusunda aynı görüşün çevresinde toplanmışlardı. Frank de bu toplantılardan büyük bir zevk duyuyor, gece yarılarına kadar orada kalıyordu. Ashley de hasta dostlar toplantısına gidiyordu. Demokratların toplantılarında da bulunuyor ve genellikle Frank'le birlikte aynı akşamlar çıkıyordu. Her ikisinin de evde olmadığı gecelerde Archie, Pitipetler ile Melanie'lere göz kulak oluyordu. Bu durumda iki aile geceyi birlikte geçiriyordu. Hanımlar aralarında konuşurlarken o bir köşeye çekilip horul horul uyuyordu. Ama kimsenin onun bu haline kızmaya hakkı yoktu. Üstelik cesareti de yoktu. Bazen Scarlett, Archie'nin nereden geldiğini ve Melanie'nin evine yerleşmeden önce nasıl bir yaşantısı olduğunu merak ederdi. Ama bu sırrı öğrenmeye kalkışmadı. Bu ihtiyar ve tek gözlü adamın geçmişine ait her soruyu önlemeye çalışan bir hali vardı. Konuşmasından onun Georgia'nın dağlık bölgesinden olduğu anlaşılıyordu. Savaşa da katılmıştı ve bir gözüyle bir bacağını ateşkesten az önce kaybetmişti. Bir sabah Archie, Scarlett'i Hugh'un yönettiği bıçkı atölyesine götürmüştü. Orada iş yapılmıyordu. Cesareti kırılan Hugh, bir çare düşünebilmek için bir ağacın altına oturmuştu. Scarlett bu duruma çok öfkelendi. Çünkü Hugh'e büyük bir odun siparişi aldıklarını ve bunu yetiştirmesini söylemişti. O bu siparişi alabilmek için tüm gücünü ve becerisini ortaya koymuş ve bunda da başarılı olmuşken işin gecikmesi onu çılgına çevirdi. Archie'ye, "Beni öteki atölyeye götürün," diye emretti. "Evet, biliyorum yol uzun. Öğle yemeğinden vazgeçmek gerekecek. Ama size niçin para veriyorum?" "Benim hemen Mr. Wilkes'a ulaşmam gerek. Çünkü elindeki odunların satışını durduracağım ve onları bu sipariş sahibine gönderteceğim. Umarım oradaki işçiler çalışıyordur. Hayatımda bu Hugh Elsing gibi aptal birini görmedim. Johnny Gallagher mağazayı bitirdiği zaman ben Hugh'u kapı dışarı edeceğim. Gallagher'ın Yankee ordusuna hizmet etmesinden bana ne? Ben bugüne kadar tembel bir İrlandalı görmedim. Benim iş yerimde serbest bırakılan zenciler çalışıyor. Onlara güvenemiyorum. Johnny Gallagher'ın bana kürek mahkumları bulup bulamayacağını soracağım. O bu adamları çalıştırmasını bilir. O..." Archie Scarlett'e tek gözüyle çok kötü baktı. Öfkesini bastırmaya çalışarak, "Kürek mahkumlarını kiraladığınız gün ben sizi bırakırım," dedi. Scarlett, "Bu da ne demek oluyor?" diye bağırdı. "Ben de kürek mahkumu tutmak istemenizi anlamıyorum. Bana göre bu cinayet demektir. Katır satın alır gibi insan satın alıyorlar. Üstelik onlara katırdan da kötü davranıyorlar. Onları dövüyorlar, aç bırakıyorlar, hatta öldürüyorlar. Bu cinayetlerle kim ilgileniyor? Devletin umurunda değil. Kürek mahkumları kiralayanların amacı onların sırtından daha çok para kazanmak. Tanrım, sen bana yardım et. Ben kadınları sevmezdim, şimdi onlardan daha çok nefret ediyorum." "Ama bunun sizinle ne ilgisi var?" Archie bir süre sustuktan sonra, "Ben kürek mahkumuydum, hem de 40 yıldır çekiyordum cezamı." Scarlett'in ağzı açık kaldı. Kendini arabanın arkalığına doğru bıraktı. Archie'nin soyadını ve doğduğu yeri söylememesinin, geçmişinden hiç söz etmemesinin nedeni böylece ortaya çıkıyordu. 40 yıl, çok genç yaşta hapse atılmış olmalıydı. 40 yıl, dile kolay. Demek Archie ömür boyu hapse mahkumdu. Bu tür mahkumlarda, "Cinayet yüzünden mi?" Archie dizginleri atın sırtına vurduktan sonra, "Evet, karım," dedi. Scarlett sanki "duydum, anladım" demek ister gibi göz kapaklarını kırptı. Korkuyordu. Kır sakalının altında görünen ağzı korkan biriyle eğlenir gibi gülüyordu. "Sizi öldürmeyeceğim efendim. Doğal olarak eğer bu söylediklerim sizi korkutuyorsa..." "Demek karınızı öldürdünüz." "Erkek kardeşim de yatmıştı. Onları gördüm. Kardeşim kaçtı. Onu öldürdüğüm için hiç üzülmedim. Böyle kadınların sonu bu olmalıdır. Yasalar bu yüzden erkekleri hapse atmamalıdır. Ama ben yattım." "Peki sonra nasıl çıktınız? Kaçtınız mı yoksa af mı edildin?" "Af mı?" Scarlett'in merak ve korkudan gözleri büyümüş, Archie'nin kaşları da bir türlü aklına gelmeyen bir şeyi anımsamak için çatılmıştı. 1864 yılının sonuna doğru General Sherman geldiği zaman Ben 40 yıldır yattığım Millet Gevili zindanındaydım. Cezaevi müdürü bütün mensupları serbest bıraktı. Yankilerin her şeyi yağma edeceklerini ve yakacaklarını söyledi. Zenciler ve kadınlardan daha çok nefret ettiğim biri varsa o da Yankilerdir. Niçin nefret ediyorsunuz? Onları tanıdınız mı? Hayır efendim, tanımadım. Ama onlardan çok söz ettiler. Bana anlatıldığına göre onlar başkalarının işiyle uğraşmaktan çok hoşlanırlarmış. Bense kendisine ait olmayan işle uğraşanlardan nefret ederim. Zencileri serbest bırakmak, evlerinizi yakmak, hayvanlarınıza el koymak için Georgia'da ne işleri vardı? O gün cezaevi müdürü bize şöyle dedi. Ordunun askere çok ihtiyacı var. Askere gitmek isteyen mahkumlar savaş sonunda sağ kalırsa serbest kalacaklar. Ama müdür bizim gibi katilleri devletin istemediğini söyledi. Ben müdüre suçumun öteki katillerinkinden farklı olduğunu anlattım ve karımı bunu hak ettiği için öldürdüğümü söyledim. Müdür bana hak verdi ve beni de öteki mahkumlarla birlikte serbest bıraktı. Durdu, sakalını kaşıdı, sonra ''Bu gülünç bir şey değil mi?'' dedi. ''Beni bir kadını öldürdüğüm için deliye tıktılar. Sonra da elime bir tüfek verip daha çok adam öldürmem için serbest bıraktılar. Biz Millet Gevilliler çok iyi dövüştük ve çok Yankı öldürdük. İnanın söylediklerime, aramızdan yalnız biri kaçtı. Ateşkes olduğu zaman da hepimiz serbest bırakıldık. Savaşta bir gözümü ve bir bacağımı kaybettim.'' Scarlett, Archie'nin anlattıklarından çok etkilenmişti. Şaşkın bir sesle, "Ah!" dedi, sonra da ne söylemesi gerektiğini kestiremediği için sustu. Millet Gevil mahkumlarını General Sherman, ordularının gittikçe büyüyen saldırılarına karşı son bir set yapmak için serbest bıraktıkları zaman anlatılanları anımsamaya çalıştı. Frank 1864'te Noel yortusunu tarlada geçirdiği zaman bundan söz etmişti. Ama o dönemin anıları çok karışıktı. Scarlett o günlerde çekilen felaketleri yeniden yaşadı. Kuşatma altındayken duyulan top gürültüleri kafasının içinde uğuldadı. Kan damlayan sağlık arabalarının yoldan geçişleri gözlerinin önünde yeniden canlandı. Phil Maid yaşındaki küçük askerleri görür gibi oldu. Kürek mahkumları da bir sabah kar soğuğunda bu son Tennessee savaşında yola çıkmışlardı. Scarlett bir an bu ihtiyar adamın ömründen 40 yılın alındığını, ona devlet tarafından işkence yapıldığını düşündü. Georgia onun gençliğini, olgun yaş dönemini gerçekte suç olmayan bir cinayetten dolayı yakmıştı. O ise Georgia'ya bir gözünü ve bir bacağını vermişti. Savaşın ilk günlerinde Red Butler'ın acı sözleri aklına geldi ve onu içinden kovan bir toplum için asla dövüşmeyeceğine yemin ettiğini anımsadı. Ama o da mahvolma saati geldiği zaman aynı toplumun imdadına koşmuştu. Toplumun her tabakasından bütün erkekler, güney söz konusu olduğu zaman hayatlarına değer vermiyorlardı. İhtiyar adamın göğsüne kavuşturduğu ellerine, belindeki iki tabancaya, çizmesindeki bıçağa baktı ve yeniden korkmaya başladı. Scarlett, demek ki bir sürü cani aramızda dolaşıyor diye düşündü. Bu onu daha da korkuttu. Sokaklarda katiller, hırsızlar, serseriler onun koluna çarpıp geçiyorlardı. Bu gerçek onu bir kez daha titretti. Scarlett, Frank bu gerçeği bilmeseydi daha iyi olurdu. Ama Pity hala, aman tanrım, o heyecandan ölür diye düşünürken bütün vücudunun ürperdiğini hissetti. Scarlett ihtiyar adama bir şeyler söylemesi gerektiğini düşünerek, ''Bana anlattığınız için memnun oldum Archie'' dedi. ''Ben bunu kimseye söylemem, bana inanın. Bu Mrs. Wilkes ile öteki hanımları dehşete düşürür.'' ''Haydi canım, Mrs. Wilkes işin farkında bile. Bana mahzende yatmam için izin verdiği ilk gece bunu kendisine anlattım. Tüm gerçeği açıklamadan böyle mert bir kadının evinde kalmaya vicdanım el vermezdi.'' Scarlett hayret içinde kalarak ''Aman Tanrım'' diye bağırdı. Sonra Melanie bu adamın bir katil olduğunu bilmesine rağmen onu kovmamıştı. Ona oğlunu, halasını, yengesini, tüm yakınlarını ve dostlarını emanet etmişti. Kadınların en korkağı olan Melanie nasıl oluyor da onunla bir evde tek başına kalabiliyordu? Archie Scarlett'in neler düşündüğünü anlamıştı. Mrs. Wilkes bir kadından umulmayacak kadar zekidir. O benim kim olduğumu, neler yaptığımı biliyor. O şunu da çok iyi biliyor. Bir yalancı daima yalan söyler, yani bu huyundan vazgeçmez. Bir hırsız her zaman hırsızlık yapar. Ama insanlar hayatlarında bir kez cinayet işlerler. Sonra bu hanım şunu da çok iyi anlıyor. Konfederasyon için dövüşenler, geçmişlerinde yaptıkları her kötü şeyi silmişlerdir. Zaten ben karımı öldürmekle kötü bir şey yapmış olmadım ki. Evet, Mrs. Wilkes çok akıllı bir hanım. İşte size bir kez daha söyleyeyim. Siz kürek mahkumlarını işe aldığınız zaman ben sizin yanınızdan ayrılırım. Scarlett ihtiyar adama cevap vermedi ama benim yanımdan ne kadar erken ayrılırsan o kadar iyi olur. Çünkü her şeye rağmen sen bir katilsin diye düşündü. Akşamın da etkisiyle hava soğumuştu. Archie ile eve gelirlerken böyle dajur, Huy kahvesinin kapısında çok sayıda at ve araba vardı. Yüzler gergin ve kaygılıydı. Eşli ve Henry Hamilton da oradaydı. Simon oğulları arabalarından dışarı eğilmiş, elleriyle bir takım hareketler yaparak hararetli hararetli konuşuyorlardı. Hugh Elsing esmer saçları alnına düşmüş, o da elini kolunu sallayarak bir şeyler anlatıyordu. Büyük baba Meriwether'ın arabası kalabalığın tam ortasındaydı. Scarlett'in arabası onlara yaklaşırken o Tommy Welburn ile Henry amcanın ihtiyar Meriwether'ın yanında sıkışıp kaldıklarını gördü. Yanlarına geldiği zaman birden kaygılanmaya, kalbi sıkışmaya başladı. Ah, umarım yeni bir ırza tecavüz olayı olmasın dedi. Eğer Ku Klux Klan bir başka zenciyi linç etmişse buna neden biziz? Sonra Archie'ye durun diye bağırdı. Bir kahvenin önünde arabadan inemezsiniz. Beni duyuyor musunuz? Durun. Hey merhaba dostlar, Ashley, Henry amca, neler oluyor burada? Öyle tuhaf bir haliniz var ki. Orada bulunan herkes ona doğru döndü. Şapkalarını çıkarıp selamladılar ve gülümsediler. Hepsinin gözünde merak dolu bir ifade vardı. Henry amca, iyi ve fena diyerek anlamsız bir biçimde homurdandı. Sonra şöyle devam etti. Ne yandan alırsan ona göre değişir. Bu beni hayrete düşürmüyor. Zaten devlet parlamentosu başka bir şey de yapamazdı. Scarlett, devlet parlamentosunun olayları, kararları, jestleri beni ilgilendirmiyor diye düşündü ve büyük bir yükten kurtulmuş olduğunu hissetti. Korktuğu şeyin olmadığını anlayınca çok sevinmişti. Peki ne haberler var? Büyük baba Meriwether gülümseyerek Scarlett'e, devlet parlamentosu yasa değişikliğini reddetmiş diye cevap verdi. Şimdi Yankilere burada hangi odunla ısınılacağını eşli gösterecek. Bu tam bir kutsal curcuna olacak. Scarlett politikadan hiç anlamıyordu. Zaten bu sorunları düşünmesine de imkan yoktu. Onun kafası başka şeylerle doluydu. Yasa değişikliği mi diye sorarak merakını gidermek istedi. Sorduğuna da pişman olmuş gibi bir hali vardı. İster 13. yasa değişikliği olsun, ister 16. Bu sözcükler Scarlett'e bir şey anlatmıyordu. Politika erkeklerin işiydi. Onay ne anlama geliyordu? Ashley gülümsemeye başladı ve ona cevap vermek gereğini hissetti. Zincirlere seçilme hakkı veren bir yasa değişikliği söz konusuydu. Bu devlet parlamentosunda görüşüldü ve bu yasayı parlamento onaylamadı. Demek yüzü cahilliğini belli etmişti. Scarlett bu açıklamaya rağmen yine anlamadığını belli etmemek için ne yapması gerektiğini düşündü. Neyse erkeklerin dikkati onun üzerinden uzaklaşmış, onlar aralarında tartışmaya başlamışlardı. Ne büyük aptallık, nasıl olsa Yankiler siyahlara çekilme hakkının verilmesini bize kabul ettirecekler. İşte bunun için curcuna kopacak diyorum ya,